Kitabın adı 11. Yazıt. Yazan Wilbur Smith. 69. Ayrım. Ertesi gece geliş yolundan anımsadıkları bir şelalenin yukarısında kamp kurdular. O zamanlar nehir neredeyse kupkuruydu. Ama şimdi ormandaki yüksek ağaçlarda suların geldiği yeri gösteren işaretler vardı. Kıyıda kalanlar kampın etrafını çevirmek için çalı keserken, tayıta ile fen, kasırga ile duman yeline atlayıp, hayvanların kıyıya inmek için kullandıkları bir patikaya tırmanmaya başladılar. Yerde bufalo fillerin ayak izleriyle öbek öbek pislikleri görünüyordu. Yaylarını hazır tutarak dikkatle ilerlediler. Her köşeyi dönüşte bir sürüyle karşılaşmayı bekliyorlardı. Ancak fillerin böğürmelerini, yakınlardaki dalların kırılmasını duydukları halde hayvanlara rastlamadan tepeye varmışlardı. Atlarını otlanmak üzere salıp yürüyerek devam ettiler. Tayita nehrin bu kesiminin sadece dar kayalık boğazdaki cılız bir akıntı olduğu zamanlardaki halini düşündü. Şimdi sular köpürüyor, yüksek kıyılardan kayalara dökülüyordu. İleriden görmedikleri şelalelerin kükremesi duyuluyor ve serpintileri onlara kadar ulaşıyordu. Sonunda ana çağlayanların üstündeki buruna ulaşınca Nil'in genişliği 200 adımdan sadece 20 adıma inmişti. Aşağıda parlak gökkuşağı çemberlerinin altından geçen akıntı yüzlerce metre küplük bir sel halinde boğazın köpüklü sularına karışmaktaydı. Mısır şelalelerinden önceki son çağlayan bu dedi Tayita. Yani yolumuzdaki son engel. Manzaranın güzelliği karşısında kendinden geçmişti. Fen de aynı derecede ilgili görünüyordu. Ama aslında aklında başka düşünceler vardı. Dudaklarında yarım bir tebessüm, gözlerinde hülyalı bir bakışla Tayita'nın omzuna yaslandı. Sonunda konuştuğunda sesi boğuk bir fısıltı halinde çıktı. Ama yine de Nil sularının gürültüsünü bastırabiliyordu. Dün İmbali ile tekrar konuştum bu cima etme konusunu. O yemyeşil gözlerini Tayita'ya dikmişti. Bana hepsini anlattı. Tabii atların ve köpeklerin bunu yaptığını görmüştüm. Ama bizim de aynı şeyi yapacağımız hiç aklıma gelmemişti. Tayita verecek doğru dürüst bir cevap bulamadı. Artık dönmemiz gerek dedi. Güneş batıyor ve aslanlar avlanmaya çıkmadan o yoldan inmek zorundayız. Bunu sonra konuşuruz. Atlarını eğerleyip kıyıya yöneldiler. Genelde sohbetleri hiç kesilmez, bir fikir başka bir fikri doğururdu. Ama bu sefer ikisinin de söyleyecek bir şeyi yoktu ve geldikleri yoldan sessizce iniyorlardı. Tayita ne zaman fene kaçamak bir bakış fırlatsa onun hala gülümsediğini görüyordu. Kampa ulaştıklarında kadınlar yemek pişiriyor, erkekler ise küçük gruplar haline toplanmış, konuşup bira içiyor, gün boyu kürek çekmekten yorulan kaslarını esnetiyordu. Atlarından inerken Meren koşarak yanlarına geldi. Neredeyse bir arama ekibi yollayacaktım. Tayita, iz sürüyorduk dedi ve dizginleri seyise uzattı. Yarın gemileri söküp şelalelerin etrafından taşımamız gerekecek. Yol çok dik, yani yapılacak zor işler var bizi bekleyen. Bu konuyu konuşmak için bütün yüzbaşıları ve ekip başlarını topladım. Senin kampa dönmeni bekliyorduk. Fen Tayita'ya, sana yemek getireyim dedi ve ateşin başındaki kadınlara doğru yürüdü. Tayita toplananların başında yerini aldı. Bu toplantıları hem belli hareketleri planlamak hem de hepsine ilginç ya da önemli bulduğu konuları gruba duyurma fırsatı yaratmak için oluşturmuştu. Ayrıca kötülük yapanların huzurunda hesap vereceği bir adalet ve disiplin mahkemesiydi. Toplantı başlamadan önce Fen bir çanak yahni ile bir tas bira getirdi. Giderken de kulağına "Lambayı söndürmeyip seni bekleyeceğim." diye fısıldadı. Seninle ikimizin de konuşacağı önemli konular var. Bu sözlerden dolayı meraka kapılan Tayita toplantıyı kısa kesti. Tekneleri nasıl taşıyacaklarını kararlaştırır kararlaştırmaz, ayrıntıları halletmeyi Meren ile Tinat'a bırakıp ayrıldı. Ateş başında oturan kadınların yanından geçerken hepsi iyi geceler dileyip kendi aralarında kıkırdaştılar. Sanki hoş bir sırları varmış gibiydiler. Meren onların kulübesini kampın en uzak köşesine, yeni kesilmiş sazların arkasına kurdurmuştu. Tayita açık kapıdan içeri girerken Fen'in sahiden de yağ kandilini yanık bırakmış olduğunu gördü. Kendisi de örtünün altına girmişti. Tamamen uyanıktı. Doğrulup oturdu ve postun beline kadar inmesine izin verdi. Lamba göğüslerini yumuşak bir ışıkla parlatıyordu. İlk ay döneminden bu yana irileşmiş ve daha da biçimli bir hal almışlardı. Göğüs uçları kiraz taneleri gibi dikilmiş, hareleri de artık daha koyu pembeydi. "Beklediğimden çabuk geldin," dedi yumuşak bir sesle. "Tuniğini köşeye at. Yarın yıkarım. Şimdi yatağa gel." Tayita kandili üflemek üzere eğildi ama Fen engelledi. "Hayır, bırak yansın. Seni seyretmek istiyorum." Tayita onun yanına uzandı. Fen dönüp yüzüne baktı. Tayita, "Bana bir şey söyleyeceksin galiba," diyerek onu teşvik etti. Kız, "Çok güzelsin," diye fısıldadı ve alnındaki saçı parmaklarıyla geri itti. "Bazen yüzüne baktığımda öyle mutlu oluyorum ki içimden ağlamak geliyor." Eli Tayita'nın kaşlarında, sonra da dudaklarında gezindi. "Mükemmelsin." "Sırrın bu muydu?" "Bir kısmı," diyen Fen, elini boynundan göğsündeki kaslara indirdi. Sonra aniden Tayita'nın göğüs uçlarından birini yakalayıp baş parmağıyla işaret parmağının arasında sıktı. Tayita soluyunca tatlı bir kahkaha attı. "Burada fazla bir şeyin yokmuş lordum." Sonra kendi göğüslerinden birini avuçladı. "Oysa bende ikimize de yetecek kadar var." Aradaki uyumsuzluğun ciddi bir değerlendirmesini yaptılar ve Fen devam etti. "Bu akşam Revi ateşin başında bebeğini emzirirken seyrettim. Revi bebek emince bundan hoşlandığını söyledi." Tayita'ya eğilip göğsünü uzattı. Meme ucunu dudaklarına değdirdi. "Sen de benim bebeğimmiş gibi yapalım mı? O duyguyu merak ediyorum." Bu sefer soluma sırası ondaydı. "Bunun böyle olabileceğini hiç tahmin etmezdim. Karnımda bir şeyler hissediyorum." Bir süre sessiz kaldıktan sonra boğuk bir sesle, "Bizim adamcık da uyanmış." Ona uzandı. Parmakları giderek daha marifetli olmuştu. "Bu gece siz toplantı yaparken İmbali ile konuştuğumdan beri onu düşünüyordum. Bana ne dedi biliyor musun?" Tayita'nın ağzı hala dolu olduğu için cevabı anlaşılmadı. Fen onun başını geri itti. "Bana dediklerini asla inanamazsın." Tayita gülümsedi. "Bana söyleyeceğin sır o mu?" "Evet, o." "Söyle o zaman, hevesle bekliyorum." "Çok ayıp. Onun için kulağına söylemem lazım." İki avucunu Tayita'nın kulağına dayadı. Ama kıpırdamaktan konuşamıyordu. Sonra, "Mümkün olamaz değil mi?" diye sordu. "Bizim adamcık ne kadar büyük baksana. Asla sığmaz. Eminim ki İmbali benimle alay ediyordu." Tayita soruyu enine boyuna düşünüp dikkatle yanıt verdi. "Emin olmanın bir tek yolu var. O da denemek." Fen kahkahalara boğup Tayita'nın yüzünü inceledi. "Şimdi sen de beni sınıyorsun." "Yok, ben ciddiyim. Deneyip aksini kanıtlamadan İmbali'yi uyduruyor diye suçlamak haksızlık olur." Uzanıp parmaklarını kızın karnına, oradan da aşağıdaki yumuşak kıvırcık tüylere indirdi. Fen sırt üstü yatıp boynunu uzatarak onun elini seyretti. "Ben öyle düşünmemiştim. Haklısın elbette. İmbali benim sevgili arkadaşım. Ona haksızlık etmek istemem." Uysal bir tavırla bacaklarını iki yana açtı. Gözleri kocaman oldu. "Ve sen ne yapıyorsun orada?" diye sordu. "Çiçeğin yeterince büyük mü?" diye bakıyordum. "Çiçeğim mi? Sen ona öyle mi diyorsun? İmbali başka bir şey demişti." "Eminim demiştir," dedi Tayita. "Ama düşünecek olursak tam bir çiçeğe benziyor. Parmağını ver de göstereyim." Bak, bunlar taç yaprakları, buradaki de tepede stameni. Bir botanikçi olarak Fenn bu tanımı itiraz etmeden kabullendi. Ben onun sadece sulara atmak için olduğunu sanıyordum dedi ve bir süre konuşmadı. Sonra sırt üstü yatıp gözlerini yumdu ve hafifçe iç geçirdi. Orayı sırılsıklam hissediyorum. Yine kanaman mı var Tayita? Hayır, bu kan değil. Sonunda Fenn utangaç bir şekilde. Acaba sadece parmaklarınla değil, senin adamcıkla da mı denemeliyiz diye sorana kadar konuşmadılar. İster miydin? Evet, sanırım çok isterdim. Çabucak doğrulup oturdu ve şaşkınlıkla Tayita'nın erkekliğine baktı. Bu imkansız ama iki katı olmuş gibi görünüyor. Bir parça korkuyorum ondan. İçime girebilmesi için büyülerinden yapman gerekebilir. Aralarında geliştirdikleri bağ o kadar kuvvetliydi ki Tayita onun yaşadığı duyguları kendi yaşıyormuşçasına anlayabiliyordu. Aurasını okuya okuya ihtiyaçlarını ondan önce bilir hale gelmişti. Bu kez de adım adım ne fazla hızlı ne fazla ağır davranmadan ilerledi. Fenn'in canını yakmayacağını anlayınca gevşemiş ve kendini tamamen ona bırakmıştı. Tayita bulut bahçelerinde öğrendiği bütün hünerleri ortaya dökerek Fenn'in bedenini hassas bir müzik aleti gibi çalıyordu. Arada onu tam sınıra getiriyor, sonra geri çekip hazır olduğu uygun anı buluyordu. Birlikte giderek yükseğe, inanılmaz yüksekliklere eriştiler. Sonunda yeryüzüne dönerken Fenn çığlık atmaya başladı. Koru beni tatlı Isis, ölüyorum. Yardım et Hathor, yardım et bana. Tayita'nın sesi de onunkine karışmıştı. Onun çığlığı da Fenn'inki kadar vahşi ve sınırsızdı. Meren onların çığlıklarını duyup elindeki bira tasını düşürerek ayağa fırladı. Tasın içindekiler ateşe dökülmüş ve buharlar yükselmişti. Kılıcını kınından çıkardı ve çarpışmaya hazır bir şekilde Tayita'nın kulübesine koştu. Nakanto da neredeyse onun kadar hızlıydı. İki elinde kısa saplı birer mızrakla Meren'in peşinden koşuyordu. Yarı yola gelmeden Sidudu ile İmbali önlerini kesti. Meren, kenara çekilin diye bağırdı. Başları dertte, yanlarına gitmeliyiz. Geri dön Meren Şamses. Sidudu küçük yumruklarını Meren'in göğsüne indiriyordu. Senin yardımına ihtiyaçları yok. İkisinden de teşekkür alamazsın. İmbali de erkeğine, Nakanto seni aptal şilluk diye bağırdı. Kaldır o mızrakları. Hiç mi bir şey öğrenmedin o budala hayatın boyunca? Rahat bırak onları. İki savaşçı kafaları karışmış bir şekilde önlerine dikilen kadınlara bakıyordu. Sonra utançla birbirlerine baktılar. Meren, yani sahiden mi diye söze başladı. Büyücüyle Fenn yardım istemiyor mu? Aptal aptal bakıyordu. Sidudu, evet sahiden dedi. Sahiden o işi yapıyorlar. Kararlı bir şekilde kolundan tutup ateşin başındaki taburesine götürdü. Sana yeniden bire koyayım. Tayita ile Fenha sersemlemiş bir şekilde başını salladı. Kimin aklına gelirdi ki? Sidudu, sen hariç herkesin dedi. Galiba kadınlar ve ihtiyaçları hakkında hiçbir şey bilmiyorsun. Sonra onun kızdığını fark edip yatıştırmak için elini omzuna koydu. Ah, erkeklerin ihtiyaçları konusunda her şeyi biliyorsun ama eminim ki Mısır'da bu alanda üstüne yoktur. Meren ağır ağır yatıştı ve Sidudu'nun söylediklerini düşündü. Galiba haklısın Sidudu diye itiraf etti sonunda. Kesinlikle neye ihtiyaç duyduğunu bilmiyorum. Bilseydim onu bütün kalbimle verirdim sana. Vereceğini biliyorum sevgili Meren. Bana karşı her zaman iyi ve kibar davrandın. Kendini tutmanın sana ne kadar güç geldiğini de anlıyorum. Seni seviyorum Sidudu. Maymunlardan kaçarken gördüğüm andan beri seviyorum. Biliyorum. Meren'e iyice yaklaştı. Sana anlatmıştım. Jare'de başıma gelenlerin çoğunu biliyorsun. Ama anlatamadığım şeyler de var. O canavar Onka. Sesi kesildi. Sonra hafif bir sesle, "Yaralar bıraktı bende," dedi. Meren, "O yaralar iyileşecek," diye sordu. "Hayatım boyunca bekleyebilirim." "Buna gerek yok. Senin yardımınla tamamen iyileşti. İzi bile kalmadı." Sonra utanarak başını öne eğdi. "Belki bu gece yatağımı kulübene getirmeme izin verirsin." "İki yatağa ihtiyacımız yok." Meren'in yüzünde kocaman bir tebessüm vardı. "Benimki yeterince geniş. Senin gibi minik bir şeye fazlasıyla yer var." Kendisi kalktı ve Sidiudu'yu da kaldırdı. Onlar alevin ışığında uzaklaşırken İmbali ile Nakanto da ikisini seyrediyordu. İmbali keyifli ve anaç bir ses tonuyla, "Ah bu çocuklar," dedi. "Gözlerinin önündekini görmelerini sağlamak hiç kolay olmuyor. Ama artık işim bitti. Hem de bir gecede ikisi birden. Kendimden çok hoşnutum." Nakanto sert bir tavırla, "Daha yakınındakileri görmüyor olmayasın," dedi. "Aa, demek ki işim daha bitmemiş, yanılmamışım," güldü. "Gel hadi, Şillukların büyük şefi. Mızrağını keskinleştireyim. O zaman daha iyi uyursun." Ayağa kalkarken bir daha güldü. "Tabii ki ben de." Yüzlerce yıldır fillerin çiğneyip yol haline getirdiği bir patika vardı. Ama çok dar olduğu için önce yolu genişletmek üzere zaman ve emek harcamaları gerekiyordu. Sonunda filoyu taşıyıp tekrar suya indirmeyi başardılar ve akıntının ortasında küreklere asıldılar. Akıntı hızlıydı ve onları kuzeye doğru sürüklüyordu. Ama aynı zamanda tehlikeliydi. 5 gemiyi su altındaki sivri uçlu kayalara kurban verdiler. 3 adam ve 6 at sulara sürüklendi. Semliki Nianzu Gölü'nün açık sularına ulaştıklarında neredeyse bütün gemiler hasar görmüştü. Nil'in tekrar akmaya başlamasından sonraki kısacık sürede suları önemli derecede yükselmişti. Sığ ve çamurlu hale gelmiş olan dere yatağı şimdi güneşin altında mavi mavi parlıyordu. Kuzeye doğru bakınca uzaktan kıyıyı görmek mümkündü. Ama batı yönünde kara hiç görünmüyordu. Kıyı boyunca onlar giderken orada olmayan pek çok yeni köy vardı. Belli ki buralara yeni yerleşmişlerdi. Izgaralarda yeni tutulmuş balıklar pişiyor, sıcak közler parıldıyordu. Ama filonun geldiğini gören köy halkı kaçıp gitmiş oluyordu. İmbali Tayita'ya, "Ben bu kabileyi tanırım," dedi. "Çekingen balıkçılardır. Bize bir şey yapmaya kalkışmazlar. Zaman tehlikeli ve etrafları savaşçı kabilelerle çevrili olduğu için kaçıyorlar." Tayita onarım için gemilerin kıyıya çekilmesini emretti. Tinat ile Meren'i kamp kurma işinin başına bıraktı. Kendisi ve Fen de çevirmen olarak İmbali ve Nakanto'yu yanlarına alıp sağlam kalmış bir tekneyle gölün batı kıyısına, Semliki Nehri'nin ağzına doğru yola çıktılar. Tayita Nil'in diğer büyük kolunun da yeniden akmaya başlayıp başlamadığını anlamaya kararlıydı. Belki de o kol hala Eos'un uğursuz büyülerinin etkisi altındaydı. Karnak'a vardıkları zaman Firavun'a Mısır'ın refahı ile ilgili her konuda bilgi verebilmeliydi. Doğudan esen uygun rüzgar sayesinde yelken açarak kürekçilerin yükünü biraz hafifletebiliyorlardı. Pruva'nın önünden köpükler saçarak beyaz kumsallar ve kayalık burunlarla kaplı bir kıyı şeridi boyunca yol aldılar. Ufukta haşmetli dağlar görünüyordu. 5. gün güneyden gelip göle karışan geniş bir nehir ağzında buluştular. Tayita İmbali'ye, "Bu Semliki mi?" diye sordu. İmbali, "Daha önce hiç buralara kadar gelmemiştim. Bilemiyorum," diye cevap verdi. "Emin olmak zorundayım. Burada yaşayan birilerini bulmamız gerek. Bu kıyılarda yaşayanlar da gemiyi görür görmez kaçıp gitmişti. Ama sonunda uzakta eski püskü bir kano gördüler. Teknedeki iki ihtiyar adam o kadar meşguldü ki geminin geldiğini görememişlerdi. Sonra ağlarını bırakıp plaja kaçmaya çalıştılar. Ama kadırganın önünden geçmelerine imkan yoktu. Sonunda çaresiz vazgeçip kendilerini kazanda pişirilmeye hazırladılar." 69. ayrımın sonu sayfa 584, devamı 70. ayrımda.